Ayrım 4.
Petrosyan. İbret gazetesine yönelik bu ilgi artarak devam etti. İbret, Osmanlı aydını için hava ve su gibi zorunlu bir gereksinim maddesi haline gelmişti. Yazarları o günün ağır baskı koşullarına karşın birçok şeyi özgürce ve cesaretle söyleme eğilimindeydiler. Bu arada Paris Komünü'nün bile savunması yapılabiliyordu. Fakat bu ilgi hükümetin de dikkatini çekmekteydi. Nitekim İbret'in yayınlanmasından 4 ay sonra kapatılma kararı alındı. Yazarları değişik yerlere sürgün edildi. Böylece kadro dağıtılmıştı. Ne var ki bu arada hesapta olmayan bir olay İbret'i tekrar canlandırdı. Ebu Ziya Tevfik'in atandığı İzmir'deki Merkez Mahkemesi kapandı. Dolayısıyla Tevfik tekrar İstanbul'a döndü ve İbret'i çıkarmaya başladı. Namık Kemal yazılarını Gelibolu'dan gönderiyordu. Bir süre sonra o da İstanbul'a döndü. Namık Kemal, İstanbul'a döndükten sonra gazete yazılarına devam ettiği gibi ünlü oyunu Vatan yahut Silistre üzerinde çalıştı. Bu oyun 1873 yılı Mart ayında İstanbul'da sergilendi. İlk gösteriler birer siyasal olay haline geldi. Aydınlar yazarı kerelerce sahneye çıkarıyorlar, lehinde dakikalar süren coşkun tezahüratta bulunuyorlardı. Bu belki de bardağı taşıran son damla oldu. Mart ayının sonunda İbret gazetesi tekrar kapatıldı. Namık Kemal tutuklandı ve Kıbrıs'a sürüldü. Nuri, İsmail Hakkı, Ebu Ziya Tevfik de tutuklanarak ülkenin değişik yerlerine sürgüne gönderildiler. 1860'lı yılların başında filizlenip sonra yaygınlaşan yeni Osmanlılar hareketi asker ve sivil aydın kadroların dışında büyük etkinliğe sahip olmasa da Türk siyasal düşünene önemli bir dönemeci aldırmıştır. Yeni Osmanlıların uğraşları, parlamento, halka karşı sorumlu yönetim, siyasal özgürlük, salt özgürlük, vatan ve ulus gibi kavramların tartışılmasını ve yayılmasını sağlamıştır. Türk Demokratik Anayasal Hareketi'nin düşün temeli yeni Osmanlılar tarafından atılmıştı. Eylemleri o günün koşulları altında toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemesini amaçlıyordu. Yani kısaca ilericiydi. Kuşkusuz bu eylemin ikincil ve üçüncül antagonist içeriği gelecek içerisinde yeni sorunlar yaratacaktı. 3. 1876 Anayasası'na doğru. 1860'lı yıllar içerisindeki yeni Osmanlılar hareketi, Osmanlı aydınının anayasal bir devlet yaklaşımını pekiştirmişti. Şartlı hükümdarlık ve anayasa kavramı 1870'li yıllarda açıkça tartışılmaya başlanmıştı. Ne var ki bütün tartışmalar aydınlar arasında yani sınırlı bir çevrede oluyor ve toplumun sınıfsal yapısı bu tartışmaları bir düşün akımı olmadan öte bir sınıf mücadelesi sorunu haline getirmiyordu. Şartlı egemenlik sorununu gündeme getiren Osmanlı aydınlarının soruna ne oranda geçerli çözümler getirdikleri de tartışmaya değer bir konudur. Yeni Osmanlılar hareketinin başında Şinasi, derneğin düşün lideri durumundaydı. Şinasi'nin kendi gazetesine yazmış olduğu makalelerde sürekli olarak kamuoyunun oluşturulması düşüncesini işlediğini bilmekteyiz. Bu açıdan çok kişi Şinasi'yi bir eğitimci olarak değerlendirme çabasındadır. Oysa Şinasi, kamuoyunu oluşturmayı basit bir eğitim kuralı ya da yaklaşımı olarak değil, gelecekte egemenliğe bilinçli bir şekilde ortak olması için amaçlamıştır. Fakat Şinasi'nin etkinliği uzun sürmemiş, 1867'de Namık Kemal ve arkadaşları Paris'e geldiklerinden az sonra Şinasi, Keçicizade Fuat Paşa'nın aracılığı ile yurda dönmüş ve çok geçmeden de ölmüştür. Gerek yurt dışındaki eylemleri sırasında, gerek yurda döndükten sonra çıkardığı gazete dolayısıyla Namık Kemal'in düşün açısından yeni Osmanlıların en baskın karakteri olduğunu görmekteyiz. Namık Kemal bir anlamda 1876 Anayasası'nın şekillenmesi sırasında da düşünceleriyle etken bireylerden biri olmuştur. Namık Kemal'in devlet yönetimine ilişkin düşün modelini belirli bir yazısında bulamayız. Bütün yazıları bu konuyla uzaktan ya da yakından ilgilidir. Namık Kemal'in yazılarında sürekli bir biçimde şu sorunların araştırıldığını görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedenleri nelerdir? Bu çöküş sürecini tersine çevirmenin yolları var mıdır? Bu açıdan gerekli dönüşümler nasıl ve ne biçimde yapılabilir? Bu soruları Kemal'in yazılarına dayanarak şöyle cevaplandırabiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş nedenleri ekonomik ve siyasaldır. Bu gerileme sürecini tamamıyla tersine çevirmenin tek yolu eğitimdir. Gerekli dönüşümlerin yapılabileceği tek şekil vardır. Anayasacı, merkeziyetçi bir düzenin kurulması. 1860'lı yıllarda Batı'nın düşün akımları ile o döneme dek erişilmedik düzeyde yakın ilişkiler kuran Osmanlı aydınlarının, Türk toplumunun yapısından gelen bir dualitenin etkisini silemediklerini görmekteyiz. Aynı etki Türk aydınının temel sorunu olarak günümüze kadar azalan ölçüde de olsa önemini korumaktadır. Şinasi, düşün düzeyinde bu etkiyi yenmiş görünürse de toplum içinde dramatik bir yalnızlığa aynı dualitenin sonucu olarak sürüklenmiştir. Namık Kemal ise bu dualiteyi düşün düzeyinde sonuna kadar taşımıştır. Bir yandan Devairi Belediye taraftarlığını yani Paris Komünü'nü savunurken, diğer yandan doğal hukuk ile şerri hukukun ortak yanlarını gösterme çabasındaydı. Namık Kemal, Batı'da bulunduğu sürece tanıştığı ve Burjuvazi'nin kendi sınıf savaşımında egemen sınıflara karşı başarıyla kullandığını saptadığı doğal haklar ve toplumsal sözleşme gibi düşünleri severek kabul ettikten sonra, koşullardan ötürü bu düşün akımlarının şeriatla uzlaştığı noktaları aramıştır. Zaman zaman bulduğunu iddia etmiştir. Oysa söz konusu düşünceler Burjuvazi'nin yükselmesi sırasında sınıf savaşımının başarısı ile doğru orantılı bir biçimde gelişen, Burjuvazi'nin feodalite üzerindeki başarısını sağlayan yasal çerçeveyi oluşturan devrimci düşüncelerdir. Yani bir düzenin değişmeden devamını sağlayan düşünceler olmaktan uzaktır. Oysa Namık Kemal'in anayasa ve meşrutiyet konusunda kanıtlamaya çalıştığı nokta, bu düzenlerin temelde İslam geleneklerine uygun olduğu, yani anayasa ve meşrutiyet nizamının İslam'da eskiden beri var olan bir düşüncenin canlandırılmasından ibaret olduğunu kanıtlamaktır. Meşruta rejimini kabul, Batı rejimlerini taklit etmek değildir. Bu İslamlığı şeriat hükümlerini, ümmetin icmağı zamanın koşullarına göre değişebilir oluşundan ötürü mümkündür. İslamlıkta dünyanın neresinden gelirse gelsin, isterse Çin'den gelsin, nerede bir ilerleme varsa onu almak bize emredildiğinden geri dönme ya da bulunduğumuz durumda kalma zorunluluğu yoktur. Sırf Batı'da denendiği ve tutulduğu için meşruta rejiminin bir yenisini icada lüzum yoktur. Bizim geçmişimizde zaten vardır. Konuya böylesine bir oydaşmacılıkla yaklaşıldığında, yani İslam ve Osmanlı kavramlarını çevirme çabası içinde Namık Kemal, gerçekte anayasa rejimini değil despotizmi, halkı değil ümmeti, halk iradesini değil biatı yapan ve halkla hiçbir ilişkisi bulunmayan çözme ve bağlama yerlerini, halk rızasını değil icmağı temsil eden fetvayı savunmakta olduğunu gözden kaçırıyordu. Berkes. Nitekim sonradan İslamcı görüşü savunanlar, Sultan Abdülhamit'e yaranmak isteyenler, meşrutiyeti gerçekten isteyenin 2. Abdülhamit olduğunu, Namık Kemal'in ise despotizme taraftar bulunduğunu kendi yazılarıyla kanıtlayarak söylemişlerdir. Örneğin Ahmet Mithat Efendi'nin bu doğrultudaki çabaları pek ünlüdür. Namık Kemal'i ve onun gibi düşünen Osmanlı aydınlarını böylesine çıkmazlara sürükleyen, onları bir yerde abesi savundurtan olgu, Osmanlı toplum yapısını bilmemeleridir. Şöyle ki, Batı'nın doğal haklar ve toplumsal sözleşme gibi düşünceleri ve bunların türevi olan yasal çerçeve ile kurumlar, Burjuvazi ile egemen sınıf arasındaki mücadelenin sonuçlarıdır. Oysa Osmanlı toplum yapısı incelendiğinde bir önceki bölümde de belirttiğimiz gibi durağan bir sınıfsal yapı vardır. Burjuvazi genellikle Levanten ve azınlıklardan oluşmakta ve dışa bağımlı bir gelişim çizgisi izlemektedir. Bürokrasi ise yeni bir düzeni kurmaktan çok Devlet-i Aliye'yi kurtarma çabası içindedir. Bir sınıf olmadığı için de bütün uğraşları süresince toplumun tüm katmanları tarafından tam anlamıyla desteklenmemiştir. Bulduğu tek destek kendisinin istememesine karşın Batı kapitalizminin emperyalist güçleridir. Bu nedenle de uğraşları toplumsal yapının yerleşik kurumlarına göre ilerici olmasına karşın istenilen yararı sağlamamıştır. Sağladığı zararlar ise işin cabasıdır. 1876 Anayasası'nın iki önderinden birinin düşün ve savları böylesine kendi içinde tutarsızlık gösterirken, diğer önder Mithat Paşa ise Namık Kemal'den ayrı bir yaklaşım içerisinde olaya bakmaktaydı. Mithat Paşa, ondan daha önce de Mustafa Fazıl Paşa, Osmanlı İmparatorluğu için yerel otonominin sağlandığı, yöresel meclislerin etken bir biçimde işlediği bir federal düzeni önermekteydiler. Mithat Paşa'nın uzun yıllar illerde üst kademe memurluklarda bulunması, bu tarz bir yönetimin daha fazla başarılı olacağı konusunda kendisinde bir izlenim uyandırmıştı. Mustafa Fazıl Paşa ise Mısır yönetiminde söz sahibi olmak istediği için federasyona yönelik bir anayasaya taraftardı. Ne var ki Batı kapitalizminin Osmanlı Devleti üzerinde sürdürdüğü emeller, bir federasyonun o günün koşulları içerisinde çok tehlikeli sonuçlar verebileceğini gösterdiği için, Mithat Paşa ve Mustafa Fazıl Paşalar düşünceleri anayasa tartışmaları sırasında fazla etkin olmadı. Onlar da ısrarla savunmadılar. 1875 yılına gelinirken Osmanlı aydınları çeşitli düzenleri tartışmaya başlamışlardı. Yalnız bu tartışmaların ne ölçüde bilinçli yapıldığı bilinemez. Bir yandan burjuva liberal hakların sağlanmasına yönelik meşrutiyet ve anayasa sorunu gündemdeyken, diğer yandan da Paris Komünü'nün nedeniyle birinci enternasyonel ve komün tartışılıyordu. Bu tartışmalar bugünkü yaygınlığında değilse bile o dönemin koşulları içerisinde dikkati çekecek düzeydedir. Paris'te komüncülerle birlikte çarpışan Reşat Bey, 5 Haziran 1888-1872 tarihli İbret gazetesinde Devair-i Belediye Taraftarana adlı yazısında Paris Komünü'nün amaçlarını ve eylemlerini açıklamaktadır. Yazının girişinde, Komün devrimi 1871 miladi yılının olaylarının en önemlilerinden olduğundan ve Avrupa'da bulunduğumuzdan bu konudaki inceleme ve gözlemlerimizi açıklamayı halka yararlı gördük diyen Reşat Bey, 18 Mart devrimcileri Cumhuriyet'in sürüp gitmesini isteyenlerdir. Bunlar Cumhuriyet'i sağlam bir temele oturtmak emelini besleyen gerçek yurtseverlerdir. Bu devrimciler haklıdırlar ve görevlerini yapmışlardır diye konuyu tüm açıklığı ile sergilemektedir. Komüncülerin tüm eylemlerini teker teker savunan yazar, Paris'i yaktıkları konusundaki yaygın kanıyı şöyle çürütür. Ve bir de komünün maksadı Paris'i yakmak olsaydı buna kim mani olurdu? Montmartre mahallesinde bulunan 80 pare top bu maksadı 2 saatte hasıl eylemeye muktedir değil miydi? Reşat Bey yazısının sonunda Versay'ın sömürgeci emellerini Cezayir konusuna değinerek sergilemekten de geri kalmıyor. Reşat Bey'in yazdıkları şöyle. Komünün gayet adil ve Tres Cumhurunun da gayet zalim bir hareketi vardır ki, burada onu açıklamakla yetineceğiz. Komün yönetimi Cezayir halkının bağımsızlığını ilan etti. Oysa Thiers'in hükümeti Cezayir'de silaha sarılan yurtseverlerden savunmalarını kıramadığı bir köy halkını diri diri yaktı. Reşat Bey'in bu incelemesi Fransız burjuvazisinin kendi ve sömürgeleri halkına karşı ne denli acımasız olduğunu sergilemektedir. O günün koşulları içerisinde bu yaklaşım önemli sayılabilecek bir aşamadır. Yazının yankıları büyük oldu. Basiret gazetesi yazının yayınlanışından 3 gün sonra İbret'e Teşekkür adlı bir yazı ile incelemeyi göklere çıkardı. Basiret'in yazısı Aferin İbret, Yaşa İbret tamlamaları ile doludur. Basiret'in İbret'i destekleyen yazısının bir bölümü aynen şu cümlelerle komünü savunmaktadır. Komün yanlıları vahşi olunca, özgürlük savaşı vahşi bir savaş sayılınca, uygarlık ünvanı kime kalacak, uygarca savaş diye hangi savaşa denecek? Komün yandaşları yaptıkları savaşı her komün kendi mutluluğu için çalışsın, komşu komünün mutluluğunun devamı için gerekli yardımı yapabilsin diye yaparlardı. Buna vahşet denildikten sonra ya hepiniz benim kölem olunuz ya da topunuzun kafasını keserim. Ya kazandığınızı bana verin ya da ben zorla alırım diye yapılan savaşa mı uygarlık denecek? Evet, şimdiki halde komün taraftarı zalimdir, vahşidir, habistir, şakidir. Çünkü biçareler mağlup oldular. Eğer galip gelselerdi o zaman özgürlük sever, tuttuklarını koparan, cesur, adaletli, kısacası iyiliğe dair ne söylenebilirse hepsi komün yandaşları için söylenirdi. Bu yazının çıktığı gün İbret gazetesinde Namık Kemal komünün savunmasını yapıyor ve aynı sayıda Nuri Bey 1. Enternasyonel'i anlatıyordu. Hemen her konuda yazı yazmakla ün yapmış Ahmet Mithat Efendi de Dağarcık adlı dergisinde 7. sayı yıl 1871, 1. Enternasyonel'i savunmakta geç kalmamıştır. Yazı ilginçtir. İncelendiğinde önemli yanlışlarla doludur. Bu yanlışlar bir yana Ahmet Mithat Efendi bu yazısında zengin fakir ayrımı altında sınıf sorununu bilinçsiz de olsa ortaya getiriyor. Fakirlik ve zenginliğin eşit olduğunu düşünenlere karşı, bana kalırsa bu ikisine bir şeyden ibarettir diye hükmedemem. Nasıl edebilirim ki? İkisinin arasında yalnız benim gördüğüm değil, herkesin açıkça gördüğü farklar beni her zaman yalanlar diye karşı çıkmakta. Birinci Enternasyonel'i sınırlı bilgi düzeyi içerisinde savunduktan sonra yazıyı şöyle bitirmektedir. Yaz günü Temmuz sıcağına karşı mutluların ikametine mahsus 5-6 katlı binanın en üst katına sırtında çamur taşımak veyahut İngiltere kömür madenlerinde yani yerin dibinde kömür kırmak suretiyle kazandığı 10 kuruşu 3 okka ekmeğe verip akşam evinde kaba hasır üzerinde o ekmeği yedikten sonra güya gündüzki yorgunluğu çıkarmak için uzanıp yatanlar. Ve yılbaşında mevcut parasının faizini topladıktan sonra akşam mide fesatına uğrayacak kadar yiyip içerek, yapağı pamuğu dahi çekemeyip tüy yatak ve keten çarşaflar içinde yatanlar nasıl eşit olur? Komün ve Birinci Enternasyonel'e ait arkalayıcı bu yazıların yanında her iki hareketi de eleştiren aşağılayan yazılarda çıkmıştır. Örneğin, Hakai Kul Vakai gazetesinin Haziran 22, 1781'de yayınladığı bir haberde, eşkıyanın kumandanı Karl Marx denilen ve hala Londra'daki enternasyonel nam cemiyetin reisi bulunan pehlivan olup biçiminde komüne, Marx'a ve birinci enternasyonele ağır deyimlerle hücum edilmektedir. Ayrıca Sakızlı Ohanes Efendi, Şemsettin Sami gibi yazarlar da bu nitelikteki yazılarla enternasyonel ve komünü eleştiriyorlardı. Daha sonraları aynı eleştiriler sosyalizm ve komünizm konusuna yaygınlaştırılacaktır. Bütün bu tartışmalar sürüp giderken Marx'tan yapılan ilk Türkçe çeviride 9 Şubat 1871'de Hakai Kul Vakai gazetesinde yayınlanmıştır. Yazı Daily News'tan alınmış ve Fransız-Alman Savaşı'nın analizini içeren bir mektuptu. Yeni Osmanlılar Hareketi ve bu hareketin yurt içine yansıması, ülkede bazı konuların tartışılmasını sınırlı da olsa sağlamıştı derken, bir önce vermiş olduğumuz örneklerin ışığında bu yargıyı ileri sürüyorduk. 1875 yılında Osmanlı ekonomisi o güne dek görülmedik ciddiyette bir bunalımın içine girmişti. Dış borç kaynakları azaldığı gibi borçların ödenmesi de imkansızlaşıyordu. Nitekim 1875 yılının ortalarına doğru Babali kısmi bir ekonomik batışın iflas deyimi yerinde olmadığı için ekonomik batış tamlamasını tercih ettik. Eşiğinde olduğunu resmen kabul etti. Bunun hemen arkasından Bosna Hersek'te bir köylü ayaklanması başladı. Eylül 1875'te de eski Zagor dolaylarındaki Bulgarlar isyan etti. Bütün bu ayaklanmalar ekonominin sarsılması Avrupa'nın yeniden doğu sorununu tartışmaya başlamasına neden oldu. Bu sırada Abdülaziz'in Rus elçisi Ignatiev ile oluşturdukları siyasal cephe içeride güçlü bir karşıt grubun meydana çıkmasını gerçekleştirdi. Nitekim Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa, ordu, Mithat Paşa, mütercim Rüştü Paşa, sivil bürokrasi ve Şeyhülislam'ın işbirliğiyle Mayıs 1876'da Padişah Abdülaziz'e karşı bir darbe başarıyla sonuçlandırıldı. Darbeyi Junta'nın en dürüst ve en ilerici kişisi olduğu ileri sürülen Süleyman Paşa kumandasındaki harbiye öğrencileri yaptılar. Şeyhülislamlığın medreseli öğrencileri de onların yanında yer aldı. Junta'nın din adamlarını da içermesi bu darbeye softalar darbesi denmesine neden olmuştur. Kanımızca darbenin sonuçlarına bakıldığında bu niteleme doğru değildir. Sultan Abdülaziz'in devrilmesi ve yerine Namık Kemal'in de öğrencisi olan 5. Murat'ın getirilmesi, anayasa ve meşrutiyet sorununu gündeme aniden getirmişti. Ne var ki örnek alınan birçok Batı ülkesinde hala bir anayasanın var olmaması, örneğin Çarlık Rusyası'nda ne anayasa ne de meclis vardı. Osmanlı aydınları arasında anayasa ve meşrutiyet açısından açık seçik bir düşün birliğine varılmamış oluşu, sorunun çözümünü ağırlaştıran etkenlerin başında geliyordu. Bu arada Doğu sorununun çözümü ve Osmanlı İmparatorluğundaki çeşitli Hristiyan halklara yönelik reformların saptanması için 1876 yılının Aralık ayında İstanbul'da uluslararası bir konferansın toplanmasına karar verilmesi olayları daha da hızlandırdı. Mithat Paşa daha ilk günden engellerle karşılaşmaya başladı. 5. Murat'ın tahta çıkışı dolayısıyla hazırlanan söylevde anayasa ve meşrutiyet sorununa yer verilmedi. Mithat Paşa'nın tek müttefiki Süleyman Paşa'ydı. Ordunun bir kanadı ülke içerisindeki karmaşayı bahane ederek şiddet tedbirlerinin bir an önce alınmasını öneriyordu. Sık sık söylenen söz, gün anayasa günü değildir. Şimdi ülkenin karmaşadan kurtarılması gerek biçiminde özetlenebilecek yargıydı. Bu karşıt tutuma karşın darbenin ilk haftası sonunda genişletilmiş bir meşveret meclisinin toplanmasına karar verildi. Meşveret Meclisi'nin büyük çoğunluğunun anayasa ve meşrutiyete karşı olduğu daha ilk konuşmalarda ortaya çıktı. Süleyman Paşa hareketi başarıya ulaştıran bir kumandan olarak açıkça sordu. Meşrutiyet ilan edilmeyecekse bu hareket niye yapılmıştır? Sadrazam halka dayalı bir düzenin kurulabilmesi için halkın yeterli olgunluğa sahip olmadığını söyledi. Fetva emini ise konuya daha sert yaklaştı. Dedi ki, devletin güvendikleri sizlersiniz. Anadolu'nun ve Rumeli'nin bir takım cahil Türklerini toplayıp da onlardan rey ve tedbir mi soracaksınız? Her işi adalete göre görün. Bir sorundan şüpheniz olduğunda fetva-i şerife başvurun. Bu arada Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'nın meşrutiyete karşı tutumu gittikçe belirginleşiyordu. Anlaşıldığı kadar kendisi her şeyin doğrusunu düşündüğü savında olan Tanzimat bürokrasisinin en belirgin örneklerinden biriydi. Anayasadan yana olan Süleyman Paşa'yı sen askersin anlamazsın diye azarlarken İngiliz tipi bir meşruti yönetim öneren Namık Paşa'ya da demek sen de rucu olmuşsun diyerek kızıl deyimini Türk siyaset sahnesinde ilk defa ortaya çıkarıyordu. Anayasa ve meşrutiyet tartışmaları tam bir çıkmaza girmişken 5. Murat'ın hastalanması olaya yeni bir boyut kazandırdı. Padişah olayların hızlı gelişmesinin etkisi altında kalarak önemli bir ruhsal bunalım geçirmekteydi. Bazı uzmanlara göre bu depresyonu atlatması mümkündü. Ne var ki tedavi döneminde yerine kim getirilecekti? O güne kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda niyabet kurumuna rastlanmamaktaydı. Velihat Abdülhamit ise bazı çevrelere, özellikle meşrutiyete taraftar olanlara fazla güven vermiyordu. Her şey Abdülhamit'in Mithat Paşa ile yaptığı konuşmadan sonra değişti. Abdülhamit niyabeti asla kabul etmedi. Zaten etmesi de beklenmiyordu. Mithat Paşa'nın aceleci tabiatı Abdülhamit'in şartsız bir hükümdarlığı kabul etmeyeceğini bildirmesini yanlış yorumladı. Veliaht'ın kastettiği şartla Mithat Paşa'nın anladığı şartın farklı olduğunu ileri süren N. Berkes, bu karşılıklı anlaşamamanın Abdülhamit'in padişah olarak tahta çıkarılmasını sağladığını ileri sürmektedir. Kanımızca bu yaklaşımda belirli bir gerçek payı vardır. Abdülhamit'in meşrutiyeti ve anayasayı kabul etmesi üzerine ordu, bürokrasi ve Şeyhülislamlık birleşerek bir fetva ile 5. Murat'ın hastalandığından ötürü halledildiğini, yerine Abdülhamit'in geçtiğini bildirdiler.